Özgür Piyade ile Hayata Dair.
Efendim merhaba, Ankara'dan, memleketim FM'den ve Türkiye'nin Sesi Radyosu ortak canlı yayınından selamlıyoruz sizleri. Özgül Piyade ile Hayata Dair sinyalini duydunuz. Özgül Hocam tam karşımda. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Sevgili dinleyiciler, bugün ana kumandada Ayhan Taşçı var. Bu haftaya kadar belki ismini zikretmemiştik ama az önce hocamla konuştuk.
Evet.
Bundan sonra zikredelim
evet.
diye. Değil mi? Çünkü bizim program kayıtlarımızı kamera kaydına alan arkadaşımız da var. Aycan Feren. Onun da emeklerine teşekkür edelim. Programın
evet.
başında.
Evet.
Ve her zaman yaptığımız gibi değerli hocam, ben yine Facebook ve Instagram adreslerimizi vereyim. Evet. Instagram'da ve Facebook'ta TRT Hayata Dair'den bize ulaşabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Telefon numaralarımız da +90 312 463 34 19 +90 312 463 34 21. Bu kadar ismi saydın, programı hazırlayan benim derse Nurettin Çetin. Onun da adını hemen zikredelim. Nurettin de elini sallıyor.
Evet.
Değerli hocam, her zaman yaptığımız gibi dilerseniz bir küçük alıntıyla başlayalım.
Tabii,
ben onu
okuyayım.
Onun üzerinden gidelim.
Tamam.
Sevgili dinleyiciler, bu çok bilinen bir metindir. İlgili olan isimler bunu bilirler. Sizlerin de bazılarınız bilecektir. Ben bir kere daha okuyacağım. Dorothy Love Nolte'un bir metni bu. Ama çeviri yine bir psikolog, Türkiye kamuoyunun da yakından tanıdığı Doğan Cüceloğlu'nun Türkçe'ye çevirdiği bir metin. Şimdi sizinle onu paylaşıyorum. Eğer bir çocuk sürekli eleştirilmişse kınamayı ve ayıplamayı öğrenir. Eğer bir çocuk kin ortamında büyümüşse kavga etmeyi öğrenir. Eğer bir çocuk alay edilip aşağılanmışsa sıkılıp utanmayı öğrenir. Eğer bir çocuk sürekli utanç duygusuyla eğitilmişse kendini suçlamayı öğrenir. Eğer bir çocuk hoşgörüyle yetiştirilmişse sabırlı olmayı öğrenir. Eğer bir çocuk desteklenip yüreklendirilmişse kendine güven duymayı öğrenir. Eğer bir çocuk övülmüş ve beğenilmişse takdir etmeyi öğrenir. Eğer bir çocuk hakkına saygı gösterilerek büyütülmüşse adil olmayı öğrenir. Eğer bir çocuk güven ortamı içinde yetişmişse inançlı olmayı öğrenir. Eğer bir çocuk kabul ve onay görmüşse kendini sevmeyi öğrenir. Eğer bir çocuk aile içinde dostluk ve arkadaşlık görmüşse bu dünyada mutlu olmayı öğrenir.
Evet, çok önemli. Şimdi siz bunu okurken tabii bizim mesleğimizde bir de Atalay Yürekoğlu hocamızın vardı böyle çocuklarla ilgili.
Anne babalara mektubu vardı,
mektubu
değil
vardı.
Mi? Allah
çok
rahmet eylesin.
Amin,
çok
amin.
Kıymetli
bizim hocamızdı.
Bir değerdi Atalay.
Evet, hocamızdı. Şimdi evet. burada şunu çocuk öğrenir diyor ya. Bu öğrendiği şey adam oluyor ya, büyüyor.
Hı hı.
Adam olunca o öğrendiği şeyle yaşıyor çocuk. Yani orada işte eleştirildi çocuk. Değersiz olmayı öğrendi. Siz ona ne öğrettiniz? Değersiz olmayı. Bu sefer ne oluyor? Büyüyen kişi değersiz olan ne yapıyor? Bu sefer bu da eleştirmeye başlıyor. Yani bir kısır döngü aslında. Yani negatif öğrenmelerde çocukluktaki o öğrenme, yetişkinlikte o negatif öğrenmenin devamını getirdiği için kişide biz davranışlarında onun negatif yapısını görebiliyoruz.
Temelini atmış oluyoruz.
Tabii.
Hep siz her programda vurguluyorsunuz ya hocam, 0-2 diyorsunuz, işte 2-11 diyorsunuz.
Evet.
Bunlar çok kilit
dönemler. Çok önemli. Bugün bir delikanlı vardı 10 yaşında. Ona şunu konuştum. Hani biz hep çocuğa yönelik şunu söylüyoruz ya, söz dinle, kuralları uygula, işte kardeşine zarar verme, yalan söyleme gibi hani noktalarda çocuğun problemlerini çözerken yol göstermeye çalışıyoruz ki ona şunu sordum. Neden dedim acaba büyükler hep yalan da söylerler, işte adam da öldürürler, hırsızlık da yaparlar. Hani zararlı şeyleri hep büyükler yaparlar. Hiç çocuktan zarar gelmez. Niye biz çocuklarda bunu söylerken büyüklerden bunu görürüz? O da bana döndü, şey söyledi, işte çocuklukta bunları öğrenmemişse o zaman insan böyle olur büyüyünce. Yani çocuk bile aslında
neden sonuç ilişkisini şak diye ortaya koydu.
Yani o yüzden de biz çocuklarımızı yetiştirirken birçok konuda gerekçelerimiz var hayatla ilgili sıkıntılarla ilgili. Yani şundan dolayı bundan dolayı diyoruz ya. Şimdi misafirim gelecek onun için telaşlıydım, çocuğuma kızdım. Ödevini yapmadı onun için kızdım. İşte hayat şartları zordu kızdım.
Para yoktu kızdım.
Para yoktu kızdım. Bütün bunlara baktığımız zaman aslında telafisi sonradan olabilecek işler için telafisi olmayan bir hayatı şekillendiriyoruz. Biz oradaki sıkıntımız buradan kaynaklanıyor. O yüzden de bugün mesleklerle ilgili noktayı konuşurken mesleklerle şiddet konusunu konuştuğumuzda aslında şiddetin meslek ya da diğer noktadan ziyade şiddet kavramıyla ilgili
hayatın
konu
her alanında.
Her alanında. Buradaki nokta şu, şiddet niye var insanda? İşte sizin okuduğunuz bu açıklamalı ve çok net anlatılan ve kişiyi tanımlayan bu özelliklerin nedenleri burada net koymuş yani eğer şu olursa eğer bu olursa yani burada o kadar çok net koymuş ki buradaki durumu hani burada işte öfkenin nedeni nedir eleştirinin nedeni nedir filan ona bakmıyorsunuz yani net koymuş çocuğa ve mutluluğun tanımını da koymuş
hani yine bizim bir deyimimiz var rüzgar eken fırtına biçiyor
fırtına
değil mi?
Biçiyor tabii
biçiyorsunuz
tabii
yani.
Ve en son onda güvenli bir ortamda büyüyen, aile ortamında büyüyen çocuk da mutlu olmayı öğrenir diyor. Yani şimdi dikkat edin yani parası olan ailede büyüyen çocuk mutlu olur. Ekonomik anlamda bütün imkanları sunulan.
Bunu söylemiyor yani.
Evet yani işte 10 tane evi olan, lüks arabası olan, sahilde büyüyen, işte ne bileyim tatillere giden çocuklar, şeyi oyuncakları çok olan, teknolojiye sahip olan çocuklar demiyor orada. Ki bu nokta yaşanmış ve gerçekten hayatın içinde var olan ifadeler. O yüzden de
yüzyıllardan damıtılmış
tabii damıtılmış şeyler ve somut yani somut evet. Yani bunu yaptığınızda sonuç böyledir. Herkes bilir de hani biz diyoruz ya bilmek dediğimiz şey o bilgiyi bilmemiz değil. Onu beynimizde konuşurken ifade etmemiz, beynimizde tutmamız değil. Bilmek davranışsal anlamda uygulamaktır.
İçselleştirmek ve uygulamak.
Uygulamaktır. Onun başka bir noktası yok.
Ele verir talkımı kendi yutar salkımı değil yani.
Değil olmaması lazım. O yüzden de şiddet kavramı şiddetli ortamda büyüyen çocuk mutlaka şiddete meyilli oluyor ileride. Ama tabii ki kendini terbiye etme yöntemlerini, tekniklerini, insanın kendini bir ayna tutup o aynadan gördüğü yanlış şeyleri düzeltme imkanı da sahip. Yani olgunlaşma sürecinde mutlaka olgunlaşmak için farklı alanlarda kendini eğitebiliyor. O da ayrı bir mesele. Ama şiddet dediğimiz şey şiddet zarar vermek. Şimdi insan kendine de şiddet uygular, karşıdakine de şiddet uygular. Bu şiddeti kendine nasıl uygular insan? Kendini değersiz kılmakla, işe yaramaz bir konuma sokmakla veya kendini negatif bir yapıyla kabul etmekle de şiddet uygular kendine.
Ya da
kendine.
Başaramayacağı hedefleri koymakla değil
o
mi?
O da çok önemli. Öfkelenmekle de ya da dediğiniz gibi yani idealist bir şey yapabilirsiniz ama çok uç noktaya koyduğunuzda aslında onunla ulaşamayacağını bilir. Ondan sonra şiddet ne olur ruhuna şiddet yani kendini hakaret etme kendini değersiz kılma.
Hocam buradan biraz gidelim sonra gene ana konuyu da aslında destekleyecek şeyler bunlar. Son 20 yılda ve özellikle son 10 yılda ben Türkiye'de de dünyada da bunu görüyorum. Özellikle yayınlarda da kitaplarda programlarda da görüyorum. İşte arzu edersen başarırsın çok çalışırsan başarırsın. Böyle bir beyin yıkama var.
Evet maalesef.
Bu bir beyin yıkama evet, yani. Evet, masal anlatmak bu.
Evet şimdi... Kişideki yeteneklerin açığa çıkması ve kişinin kendine güveni alkışlarla ya da sözle olmaz. Neden? Çocuklukta verilen bir kavramdır dediğimiz güven duygusu ve bu onun küçük küçük noktaları vardır. Yani işte ilk çocuk anneden aldı güveni, sonra babadan aldı, sonra anne babadan aldı, sonra yakın çevreden aldı, sonra okul çevresinden aldı. Bir duvar gibi düşünün yani böyle işte tuğlalar üst üste konuyor.
Bir bina inşa ediyor.
Tabii bunu siz birdenbire mesleki hayatına getirdiğinizde ya da daha sonraki döneme getirdiğinizde ya da bir sınavla karşılaştığında ya da belli bir noktada siz onu motive etmek için şimdi şöyle düşünelim. Olimpiyatlara hazırlanan bir sporcu var. Dünya olimpiyatlarına hazırlanmadan önce oraya gelebilmek için mutlaka çok ciddi aşamalardan geçmiştir. Onun evveliyatında mutlaka küçük küçük şampiyonaları vardır. Onun evveliyatında bu sporla ilgili yarışmalara katılacak boyutta bir sporcudur. Onun evveliyatında sporla ilgili eğitimleri almıştır. Onun evveliyasında spora başlamıştır. Bakın yani
kaç kocaman basamak geçiyor abi, değil mi?
Bu olimpiyatlara geliyor. Şimdi böyle olacak birine siz hiçbir şey hazırlamadınız, buraya getirmediniz de sen o dünya olimpiyatlarına katılırsın dediğin zaman bu 4 yaştaki çocuğa dersin bunu. Sen babanı yenersin dersin.
Bilek güreşinde de yener de
tabii yani. Yersin, yenersin sen. Sen abini de yenersin dersin. Orada çocuğa, baba da yenilir çocuğa. Tabii. Abi de yenilir. Çocuk orada abim ve babamı yendim duygusundan dolayı bir güven duyar. Ama büyüdüğü zaman bakar ki abiyle baba aslında yenilmeyecekmiş. Ama içindeki o güven duygusu ona cesaret verir. Bu başka.
Bu doğru bir şeydir. Tabii o doğrudur. Yaş grubuna bunu
yapmak. Tabii tabii 4 yaş çocuğa. Ama siz 14'e 24'e tekniği öğretmeden onun iç dünyasındaki o hani bacanın iç duvarını oluşturmadan o kişiye sadece sözle gaz verirseniz adı gaz olur işte ondan sonra. Yani pek bir işe yaramaz o noktada.
Bir toplu iğne gelir o balonu patlatır.
Tabii ama şurada var. Farz edelim ki bizim programımız gibi programa çıkacak bir arkadaşımız gelse. Ben heyecanlanıyorum dese ama yeterliliklerine bakıyorsunuz. İçi dolu, verimli. Dersiniz ki evet heyecan normaldir ama hani sanki evindeymiş gibi, bir sohbet ediyormuş gibi, konuş gibi telkinde bulunabilirsiniz orada.
Ben buradayım. Orada. Toparlarım, rahatlarım evet. diye değil mi o cümleleri kurarsanız bu normal ve sağlıklı
bu
bir şeydir.
Bu normal bir durumdur. İşte o yüzden de kişi kendi yeterliliklerini doğru bilmediği durumlarda ya da gazla yürüdüğü durumlarda kendini o etraftaki insanların motivasyonlarıyla bir yere koyar. O bir yerden de sonra bir bakar ki sağlam değil dört bacak, masa, sandalye ya da tutunduğu ip her neyse, neye sarılmışsa ve birdenbire bir boşluğa düşer. Bir boşluk da kişide hem dış dünyaya zarar verici boyutu hem de kendi iç dünyasına zarar verici bir noktaya getirebilir. Gerçekçi olmak lazım. Hayalleri gerçekler üzerine kurmak lazım. Yine de hayal etmek lazım. Hani ütopya da olacak. Tabii ki, olacak. Güzel, ama çocukları somutlaştırmak lazım. Somut adımlarla. Mesela çocuklar 6 aylıkken yürütmezsiniz çocuğu. Adımlattırsınız ama. Ve niye yürümedi
diye. Tay durduğu zaman iyidir değil
tabii,
mi?
Tabii hani ama, diye, ama niye yürümedi demezsiniz o noktada.
Niye konuşmuyor demezsiniz.
Demezsiniz. Niye? Aşamanın hangi dönemde olması gerektiğini ve o yaşta ne beklediğinizi bilirsiniz. O yüzden de biz de kendi hayatımızda ve sosyal hayatta etrafımızdan ne beklememiz gerekir, neler yapmamız gerekir bunu bilmemiz lazım. Ama siz bunları ne beklediğinizi doğru bilmez, beklentinizi yüksek tutarsanız ya da kendinizi yüksek bir yere koyarsanız, insanlar sizden beklediğini bulamazsa bu sefer insanlar size ya da siz kendinize tepki koyarsınız. İşte bu tepki de şiddete doğru gidebilir bu noktada. Sıkıntı oluşturabilir. O yüzden de hani insanın biraz daha böyle somut hareket etmesi,
gerçekçi olması,
hayallerin somut adımlarla o basamakları çok da atlamamak lazım. İlkokuldayken atlatıyorlar ya sınıfı. Şimdi fiziksel anlamda, zihinsel anlamda çok yeterli de olsa fiziksel anlamda bir problem olsa atlatmaktan tedirgin oluyorlar. Çünkü çocuk diğer arkadaşlarına bakacak, kendindeki zihinsel farkı fark etmez çocuk. Ben çok üstün zekam bilmez. Çünkü çocuk henüz daha normalle anormali ayırt etmiyor. Ama şunu görür.
Bedensel farkı mı algılar diyorsunuz?
Onu algılar. Bakar. O çünkü gözle görülüyor. Ama diğeri henüz daha gözle çocuk algılamıyor o noktayı. Bakar ki biri çok büyük, ben ondan daha küçüğüm. Bu sefer çocuk kendindeki o güven duygusunu fiziksel anlamdaki bir güvensizliğe dönüştürür. Zihinsel faaliyetleri de açığa çıkartmaz. O yüzden de mesela bütün hepsini biz bir arada değerlendirerek çocuklar evet yani zihinsel farklılığı var bunu yapalım der. Mesela bana çok anneler gelirler işte çocuğum çok müziğe yetenekli, çok işte resme yetenekli.
Anneler aslında de nedense hep böyle derler yani kuzguna yavrusu anka görünür
diye. Yavru çok kıymetli ve siz yavrunuzu, yavruyu dünyanın en değerli noktası görüyorsunuz. Ama işte bilimsel anne olursanız çocuğunuzdaki gerçekçi tespitleri yaparsanız ne siz boşluğa düşersiniz ne de çocuk
doğrusu
boşluğa
bu
düşer.
Değil mi hocam?
Tabii. Ama bir türlü siz evladınızı gözünüzde diğerleriyle kıyaslama konusu nedir biliyor musunuz? Başarısız olduğu zaman çocuğunuz başka çocukların başarılarını çocuklarınızın gözüne sokarak onu motive etmeye çalışırsınız ki en tehlikeli yöntem.
Ters teper bu.
Hem de felaket. Yani anne bekler ki evet çocuk gayret edecek. Ben çıkamıyorum. Yok. Tam tersi çocuk der ki annem başkalarına değer ver. Annem babam bana değer vermiyor. Der. Burada çukura düşer çocuk.
İpin ucunu tamamen bırakır.
Tabii bırakır. İşte, ama iyi olduğu zaman anne baba çocuklarını diğer çocukların yanında anne baba çocuklarını çok över. Benim her sürü, yani benim çocuğum çok yetenekli der, çok başarılı der falan. Bir de çok zeki ama çalışmıyor der. O da o da ayrı bir savunma.
Son yılların en moda tabirlerinden biri,
evet,
de o.
Evet, yani aslında çalışsa çok yapar gibi söylediniz. Bu genel bir noktadır. Ama işte annelik babalık biraz böyle şey yani. Hani evladınızı en kıymetli görme noktasıdır. O yüzden de doğru tespitleri yapalım ki çocuklarımız gerçekten psikolojik anlamda problem yaşamak da bir şiddettir.
Tabii ki.
Kendinize razı değilsiniz. Kendinizden memnun değilsiniz.
Bir de hocam 70'lerde daha çok vardı ya da ben öyle bir yapıyı daha çok gözledim. Bir de çocuklar hangi başarıları sağlarlarsa sağlasınlar. Tabii yani sana bu sunulanlarla bu başarıları sağlaman normaldir diyen, bir hiçbir şekilde çocuklarını böyle övmeye meyyal olmayan anne modelleri de vardı.
Şimdi bu şöyle vardı.
Ben onu ama açıkçası bugünün anne modellerine artık yeğliyorum.
Şimdi doğru söylüyorsunuz. Bir dönemde edep kavramı çok yüksek olduğu için başkasının hani sokakta dondurma yemezdik. Sokakta kuru yemiş yenmezdi.
Karşıdaki komşuya bir şey götürürken o üstü tabağın kapatır. Üstü mutlaka bir kapatılırdı. Bezle kapatılırdı.
Yani bir kültür, bir edep kavramı, bir saygı kavramı vardı. Niye sokakta yemezdiniz dondurmayı? Başkasının canı ister de hani olmaz diye. Tabii. Çekirdek ya da kuru yemiş niye yemezsiniz? Yani başkasının canı isteyebilir diye. Bir de öyle bir şeydir ki hani bu yine aile arasında yeme içmenin olacağı bir nokta. Hatta derler ki işte alışveriş merkezlerinde ya da başka bir yere gittiğinizde, restorana gittiğinizde ön yere, camın olduğu yere oturmayın. Ya da işte meyve sebze alacağınız zaman en öndekileri almayın. İnsanların gözü kalmış olabilir. O göz kalma dediğiniz sizi hasta edebilecek bir negatif enerji oluşturabilir.
Hatırlıyorum ben bunları.
Tabii bunlar hep duyduğumuz şeyler ki bilimsellikle de bağlantısı var sonraki
fetonlarla
dönemlerde.
Ilgili,
tabii bu önemli. Şimdi onu da bir edep kavramı olarak kendi çocuğunuzu övmek ve başka çocukları yermek anlamına da gelebilirdi. Ya da edebe aykırıydı.
Sanki bu kısmı daha baskılı,
tabii baskılı
değil mi?
Edebe aykırıydı. Çünkü biz bir halk deyimi duydum ama çok bir eksik ifade edebilirim. Hani çocuğunu ve eşini övme ifadesi var ki ileride mahcup olacak bir halle karşılaşırsın. Yani çocuk ya eş öyle bir şey yapar ki sen orada o övdüğün şeyden rahatsızlık duyabilirsin. Orada övülecek şey değil zaten potansiyel. Yani çocukta bir yetenek varsa açığa çıkarıyorsanız onun başarısı ve etrafa verdiği fayda zaten o noktada övgüyü hak etme konusunda yaptığı işi översiniz orada. Hmm. Dersiniz ki işte çok güzel bir piyano çalıyor dersiniz. Kim işte A kişi çalıyor dersiniz. Çok güzel eserleri var dersiniz. Çok güzel kitap yazmış dersiniz. Yani bir eser ortaya koymak lazım. O yüzden de çocuklarımızın başarılı zaten olması gereken, eğer bir zihinsel bir problem, duygusal, sosyal, fiziksel bir problem yoksa
ve ortalama fiziksel koşullar sağlandıysa.
Öyleyse normal bir nokta. O yüzden de burada şimdi çocuklarımızı bir yarış atına çevirmenin verdiği durumlardan dolayı da çocukların yeterliliklerine göre değil de anne babanın kendi ulaşamadığı, kendi istediği meslekler var geçmişte. O mesleklerin toplumdaki yerleri var. Ekonomik anlamda veya kariyer anlamda bir statü kazandırıyor kişi. O yüzden anne babalar genellikle statü üzerine gitmeye başlamışlar. Bir kızımızın evlilik terapisiyle görüştük. Bana şeyi söyledi kızımız. Kendisi işte diyesem bir üniversitede hoca kızımız şey söyledi bana. Dedi ki yani ailem statülü biriyle.
Üniversitede hoca kızımız diyorsunuz.
Onunla bir tane kızımız. Evet, diyetisyen. Üniversitede asistanı şu an.
Size danışmaya
geldi. Yani. Evlilikle ilgili danışmaya geldi. Ailem bana şunu söylüyor. Denk olsun. Mutlaka işi bir memur bir
evlilikle derken daha evli değil.
Değil ama
evlilik seçenekleriyle.
Evet. Denk olsun. Denk ne demek diyorum? Yani işte hani tıp alanında mı olsun, üniversitede hoca mı olsun, maaşı işte senden az olması, üniversite mezunu olması yetmiyor o noktada. Şimdi buradaki denklik derken neyi kastediyorsunuz? Mutlaka işte toplumda statü olarak görülen, adeli zaman ooo filan denilebilen bazı meslekler. Yani Türk toplumunda ne derseniz deyin henüz daha oturmayan nokta var. Yani bazı meslekler gerçekten insana bir şey kazandırıyor.
Dedirtiyor bazılarını öyle mi?
Dedirtiyor. Bir şey kazandırma mı dedirtiyor o noktada? O yüzden de biz oradaki nokta asıl olay şu. Siz hangi yeterlilikte Ve o yeterliliğe yönelik hangi meslekte yer almalısınız ve bu meslek size ve topluma ne katmalı? Siz bu işi yaparken ne kadar kendinizle ve çevreyle barışık olmalısınız? Bütün mesele bu. Eğer siz ailenin desteğiyle bir zorlamalarıyla bir yerlere gelip bir statü kazanan bir meslek sahibi oldunuz, beklentileri karşılamadığınız zaman hem kendinize hem çevreye şiddet noktasına gelebiliyorsunuz burada.
Ki şiddetin de boyutları var değil mi? Yani kelimelerle de şiddet yapabilirsiniz. Tavırlarla
tabii
da.
Tabii şimdi şöyle yani psikolojik şiddet en büyük şiddettir. Göz hapsini alırsınız ya o noktada. Şimdi mesela hapishanedeki adamın kafasına dın dın dın su damlatırsınız. Anlıyorsunuz en büyük şiddet o noktada. Yani dayağı gerek yok o konuda. Onun için şiddet kişiyi rahatsız eden, kişinin canını acıtan, ruhunu acıtan.
Ve süreklilik addeden belki
tabii,
de
tabii tabii bedenini acıtan. Toplum şöyle düşünün bir apartmanda 20 tane aile otursun. 10-15 kişi komşu oldun. Bir kişiyi devre dışı bırakıyor. Bu da bir şiddet.
Dışlamak da bir
şiddet. Tabii o da bir şiddettir. Evet. Sınıfta ilkokulda çocuklar birinci sınıfta farz edin bir tane kızımız çıkıyor. 10 kişiyi arkadaş yapıyor. Bir tanesini almıyor içine. Şiddet uyguluyor resmen. Ama çocuk bunu bilmiyor. Nasıl yapıyor bunu? Ya bu çocuk bunu nereden öğreniyor? Bunu ailenin resminden öğreniyor, kaydediyor çocuk.
Haftalar önce yine örnek vermişsiniz ya hocam hani danışan çocuklarınızdan bir arkadaşlarına ikisi birlik olup biz seni sevmiyoruz. Hadi kantinden bize şunu al, barışalım şu bu. Evet. Alıyor bunlar geliyor de, tekrar biz sana.
Evet bunu nereden öğreniyor? Ya izlediği ailede, ailenin konuşmalarından, ailenin yaşantılarının örneklemelerinden, ailenin hayatındaki o yaşantıdaki resimlerden veya ailenin izlediği görüntülerden bir yerden. Yani televizyondaki bir diziye bir şey de izlediğinde sansür olmadığı için çocuklarda. Çocuklar onu filtresiz alıp onu normal şekilde kullanabiliyorlar. Ben dün torunuma işte bir oyuncak almıştım yani bir ev gibi bir şey. Onun da bir yaş küçük kuzeni var. Bir balkon var evin balkonu. Orası mıknatıslı kapı. O kuzeni diyor ki dün ben verdim hediye ettim böyle izliyorum. Diyor ki sen diyor arkadaşlarla oynarken onlar buraya çıkarınca dersin ki kırıldı. Onlar da çok üzülürler ama sonra şaka şaka dersin. Şimdi bu evde şakayla büyümüştür bu çocuk mutlaka. Yani anne demiştir ki bunu sen mi yaptın demiştir. Sonra şaka şaka demiştir. Şimdi çocuk bunu normal belki bunu çocuk söylediğinde ama bunu düşünmemesi gerekiyor. Yani çocukta bu formatın olmaması
daha
gerekiyor.
Daha hala o noktada olmaması gerekiyor.
Tabii.
Belki hiç olmaması
gerekiyor. Hiç olmaması gerekiyor. Yani şaka boyutunda bile birini kırmanın ya da birini incitmenin. Şöyle düşünün siz onu şaka diyene kadar kişide oluşturduğunuz hali nasıl çözeceğiz? Yani o insanda bir ruhan bir sarsıntı oldu yani ne olacak o noktada? Yani o kişiyi de bilmiyorsunuz ki ne kadar travma verdiniz. Şimdi grip olduğunda birisi komplikasyon olarak bir sürü problem çıkartıyor. Farz edelim ki kalbe böbreğe kapak yerleşiyor. Ama birisinde hiçbir problem olmuyor yani. Birisi de normal işte bir iki tane öksürük oluyor ondan sonra çıkıyor noktada.
Hocam ekranda Emre Aydın alıştım susmaya diye bizim müzik.
Yönetmenimiz sizi susturacak mı?
Evet öyle görünüyor. Neyse bir susalım bir ara verelim Emre Aydın'ı dinleyelim.
Öyle mi yapalım?
Kaldığımız
tamam.
Yerden
tamam,
devam edelim.
Edelim.
Tamam hocam.
Alıştım susmaya. düşünürsen söyle hemen. İçimin camları kapansın, bıraktım öyle kalsın.
Evet sevgili dinleyiciler, müzik arasının ardından Özgül Piyade hocamızla hayata dair devam demeye devam ediyoruz. Belki müzik bittiğinde bizim fısıltılarımız da girmiş olabilir.
Evet.
Biz çünkü programı devam ettiriyoruz hocam. Evet. İşte programı
yani
devam ettiriyoruz.
Yani şöyle bir konu var. Öyle bir şey ki hani hayatın devam ettiği bir yeri sekteye uğratamıyorsunuz o noktada. Ben bazen işte çocuklar hani cumartesi pazar geç kalkalım geç yatalım niye diyorum. Beynin 5 günü farklı 2 gün farklı mı çalışıyor? Ya da beynin tatili mi var bu noktada? Yani insanın her anında...
Tabiatta haftanın günleri mi vardı? İnsan uydurdu bunları.
Yok, öyle bir şey yok yani.
Yani ağaçlar bugün salı çiçek açalım demiyor yani.
O yüzden de hani bizim de burada devam ediyor ve şöyle de bir nokta var. Yani gerçekten insan hayatı konuştuğunda hayatla ilgili o kadar çok resim var ki nereyi paylaşacaksın bilemiyorsun.
Doğru.
Amacımız da bizim gerçekten bildiğimiz kadarıyla faydalı olmak, nakletmek olduğu için biz aralarda da yine kendi kendimize naklediyoruz o noktada.
Şimdi evet. Hocam dilerseniz sorular da geliyor bu arada. Esra Hanım'ın sorusunu paylaşayım
evet.
Size. Doktorum, uzmanlığımı psikiyatri alanında yapmaya başladım. Ancak bir hasta tarafından saldırıya uğradım. Ki bu geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Türkiye'de Çankaya Üniversitesi'nde Ceren hocamız da rahmet olsun başına geldi. Bunun üzerine uzmanlık eğitimimden istifa ettim. Yeniden sınava hazırlanmaya çalışıyorum ama uzmanlık alanı seçmek ve mesleği yapmak anlamında ciddi sıkıntılar yaşamaya başladım. Ailem de çok korktu. Mesleği bırakmakla karşı karşıyayım. Mesleğime karşı motivasyonumu nasıl arttırabilirim?
Şimdi buradaki durum şu. İlk önce şunu bazı
özür dilerim hocam ama biraz şey olmuş. Hani terzi kendi söküğünü dikemez gibi olmuş. Psikiyatri eğitimi alıyorum diyor. Hani
evet.
Sorunları olan insanlarla. Bazen de böyle olur. Kişi kendine bir yön çizemez de dışarıdan destek almak
burada
ister.
Burada şöyle de bir konu var. İnsanlar hangi mesleğin içinde olurlarsa olsun kendisini ayna tutacak bir başka bir gözü istiyor mutlaka. Bu da iyi bir şey. Kötü bir nokta değil.
Tabii.
Şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim mesleklerle ilgili konudaki beklentilerimiz var. Ya şimdi tıp doktorluk alanı hassas bir meslek. Ne derler mesela doktorlukta nedir noktada? Hasta merkezli hareket edersiniz. İşte öğretmenlikte öğrenci merkezli hareket edersiniz. En önemli nokta.
Tabii.
İşte
İbn-i
hukukta...
İbn-i Sina öyle der ya hastalık yoktur, hasta vardır.
Hasta vardır tabii. Hukukta savunduğunuz kişinin yani müvekkilinizle ilgiden ziyade... Hani adalet üzerine mücadele etmeniz gerekir. Yani doğruları bunlardır o noktada. Ama
İdealleri
şöyle
bunlar.
İdeali bu. Ama şöyle bir konu var. Sizin orada beklediğiniz konuyla ilgili farz edeyim kişi dahiliye de doktorsunuz. Siz hani hastayı muayene ederken uzmanlık alanınız bu da. Hı hı. Ama doktor olarak bir bütün olarak hastaya güler yüzlü davranmak, hastadan gelecek negatif yapıları algılamak, hı hı, onun tepkilerini önemsemek veya gelen tepkileri onlar için normal kabul etmek veya sevdiği bir insanla ilgili negatif bir durumu duyduğunda oluşabilecek tepkilerin boyutlarını planlayabilmek. Yani bütün bunlara da hakim olma beklentisi var bizde. Yani biz hani diyoruz ya, ya doktorsun işte, yani işte hani biliyorsun ben geldim, burada sıkıntım var, bana cevap ver, ya da hemşiresin işte hastamla ilgili bilgi ver. Yani hasta öyle bir konumda ki karşıdaki kişiyi ona her noktada hizmet edecek diye düşünüyor.
Yanlış.
Tabii. Tabii yanlış.
Bir de insan ölümlü yani. Hiçbir tabii doktor da ölüm noktasına gelmiş bir hastaya ayar. Bir de değil mi, bir teslimiyet diye de bir tabii şey
şimdi
var.
Şimdi benim görüştüğüm bazı tıp öğrencileri kızlarımız var. İntern olduğu dönemlerde ve sonraki dönemlerde hep bitirmeye dönük, hep bırakmaya yönelikler. Niye? Çok insan ölüyor. Öldüğü zaman da biz hani kurtarmaya yönelik programlıyoruz kendimizi. Öldüğü zaman kendimizi kötü hissediyoruz. Bir, hani meslek olarak kendimize bir yetersizlik hissediyoruz. Ona vesile olmasanız da.
Tabii. Engelleyemedim diye.
Engelleyemedim diye. Bir de etraftaki kişilerin üzüntülerine açıklamak, yani onlara bilgi vermek, bu duruma çok şeydir hani böyle, biri de kötü haber vermek zor bir iştir. Yani şey, bu sanatçılarla ilgili bir beyefendinin ismi var, pek hani zikretmeyeyim ama hı-hı, gazetelerde, haberlerde çıkıyor işte, bilmem ne tellalı, felaket tellalı, ölen sanatçıları duyuruyor. Onun hı-hı görevi bu. Hı-hı. Ama iyi bir şey değil yani, hani belki de bunu duyurmak, ama o da bir görev yani. Hani yapacak bir şey yok bu konuda. Şimdi gidip de birine kaybettiniz. Ben hani babamla ilgili bana işte kaybo vefat etti dediği zaman ben sadece bir şeyin çok hızlı döndüğünü hatırlıyorum. Yani bir şey dönüyordu başımda.
Ama şimdi aylardır program yapıyoruz. Hani ben sizi tanıyorsam feveran etmemişsiniz.
Yok.
Haktan tabii geldik. Hakta,
tabii tabii.
Hakta gideceğiz.
Şey, yani bu ama kadar bir şey yani döndü tabii.
Yani bu kadar aslında.
Tabii tabii. Şimdi ama burada şu nokta var. Yani burada bizim o karşıdaki mesleğe yüklediğimiz anlam fazla olduğu için, sanki beklentimiz karşılanmadığı için biz orada yaşadığımız probleme bağlı öfkeden ziyade karşıdaki kişiyi suçlayıcı bir duygu hissettiğimiz için ve öyle inandığımız için yükleniyoruz o noktada. Tabii burada haklı ve haksız bizim işimiz değil, o ayrı bir mesele. Ama buradaki durum şu: biz bir meslek sahibine görevini yapmadığı konumda hiçbir şekilde ne olursanız olun
şiddet uygulayamayız.
Bunun varsa bir noktası sizin boyutunuzdan hukuki bir usulü vardır.
O
vardır. Hastane yönetimi vardır. Sizin ikaz edeceğiniz noktalar tabii vardır. Yani mutlaka vardır. Yani o yüzden de sorun çözme yöntemini ailede konuşarak,
Bataküte'yle gördüyse onu yapıyor,
evet,
diyorsunuz.
Konuşarak öğrenmişse ya da sorun çözme konusunda kendisi üstüne, kendi üzerine düşen sorumlulukla karşıdakinden beklediği şeyin karşılığı gelmediğinde nasıl bir düşünce yapısına sahip olması, o duyguyu nasıl planlaması gerektiğini öğrenmediyse mutlaka doktora da şiddet uygulayacaktır.
Sonra hocam, yani biz sıradan başka mesleklerde olsak, bir tıp, bir hekimin mesleğini layıkıyla yapıp yapmadığını o anda tartabilecek donanımda
mümkün
değiliz
değil
ki.
Şimdi burada mesela psikiyatriyle ilgili noktada, evet, yani burada psikiyatri zor bir iştir. Neden? Çünkü 40-50 yaşlarında fiziksel anlamda çok güçlü olan insanlar var. Fiziksel
tabii
anlamda
ki
siz ona bir şey vereceğiniz zaman sizi itekleyebilirler, düşürebilirler. Akıl sağlığı yerinde değil ya da o an ruhan müsait değil. Birçok sıkıntılar var.
Olabilir.
Tabii, yani burada siz bu meslekle ilgili konuda bir korku ve kaygı yaşamaktan ziyade bu meslekteki bu tür durumu kabullendiniz. Evet, böyle bir şey olacak. Ben nasıl yaklaşmalıyım? Kendimi nasıl korumalıyım? Ve bunu tedavi ederken de iki taraflı ilişkiyi zedelemeden nasıl yapmalıyım gibi, bu da bir ayrı bir eğitim gerektiriyor. Çünkü kızımızın bu noktada bu zorluyorsa onu, kendine yönelik daha insanla karşılaşmaktan uzak, belki bir patoloji bölümü olabilir belki, işte ya da bir hani aile hekimliği, daha sağlıklı çocuk hastalıkları bir bölüme yönelmesinde fayda var. şey söyleyeceğim.
Mesela... Yani çok da inatlaşmamak yok, gerekiyor değil. Psikolojiyle öyle
tabii,
mi hocam?
Tabii gerek yok.
Hani ben bunu taşıyamayacağım diyorsak çok da inatlaşmaya
yok, gerek yok. Şimdi bir kızımız dedi ki ben bazı hastanelerde çok sağlıklı tedavi olmadığını gördüm intern olurken. Şeyi gördüm hani ekonomik anlamda fazla para talep edildiğini falan gördüm. Ve ben bu bana kişiliğime ters bunu yapmayacağım. Ben de ona şunu söyledim. Tamam. Yani sen de ne yaparsın? Daha böyle para gerektirmeyen bir devlet hastanesi çalışırsın tabii ama de. Hani ne olur? İşte bir daha sakin bir bölümde çalışırsın. Yani bunun için tıpı bırakmaya bir gerek yok. Yani çocuklardaki bu korkular mesleki becerinin dışındaki bir durum. Bu kimlik yapısıyla alakalı bir konu. O yüzden de anne baba doktor olmasını istemiştir. Çocuk zihinsel anlamda da çalışmıştır. Yeterliliği vardır. Tıpı kazanmıştır. Okuma konusunda da sorunu yoktur. Ama doktor olma konusundaki o korku ve kaygılarından kurtulamamıştır. Mesela benim yine bir kızımız vardı. Babaannedeki işte kanser hastalığından dolayı kanser hastalığını tedavi etmekte korkuyordu. Yani edemeyeceğim, nasıl yapacağım falan diye böyle bir kaygı gelişmişti o noktada.
Bir de hocam çağın koşulları da var. Şimdi siz de bunu çok iyi biliyorsunuzdur. Özellikle son 10 yılda Türkiye için şöyle bir gerçeklik var. Çok ciddi efor ve bilgi gerektiren uzmanlık alanlarına başvurular gittikçe azalıyor hekimlikte.
Evet.
Daha risksiz alanları tercih ediyor.
Puanlar da düştü TUS'ta.
Çok parlak zekalar, daha risksiz alanlar. Bu da yarın öbür gün 5 yıl sonra 10 yıl sonra Türkiye nitelikli belki cerrah bulmakta zorlanacak. Bunun arka planında da şunun olduğu söyleniyor. En ufak bir yanlış yaptığınızda ciddi maddi tazminatla, manevi tazminatla karşılaşıyorsunuz. Şimdi, biz de bunlardan kaçıyoruz.
Ben diye. O boyutu bilemiyorum ama benim gördüğüm manzara şu. Biz çocuklarımızı yetiştirirken hani idealist dediğimiz kavramı konuştuk ya sizinle. İdealist dediğimiz bir gazla yürüyen değil de gerçekten çocuğun yeterliliklerine bakıp
veriler üzerinden
tabii,
hareket
somut
edelim.
Üzerine bakıp yani bu çocukta ne olabilir? Hani statü kazanmaktan, ekonomik anlamda para kazanmak üzerinde değil de o çocuktaki bu ne yapar, nasıl faydalı olur dediğiniz gibi yani gerçekten çok yeteneklidir. Müzik alanına verirsiniz. Türkiye'nin müzik alanında bir söz i̇smi sahibi olur, tabii. ismi olur. Ya da işte sanat anlamında olur. Ya da bir teknik bir anlamda olur. Şimdi buradaki durum şu oldu. Son 10 yılda çocuklar biraz daha keyfiyet ve rahat üzerine hayatı büyütmeye başladılar. Yani işte, Türkiye'deki ekonomik yapı iyi oldu. Arabalar, bir evde iki araba oldu. Farz edin 5 yıldız tatillere gitti çocuklar.
Daha bir ekonomik anlamda sınıf
atlandı. Tabii tabii sınıf atladı
toplumun
çocuklar.
Toplumun her kesimi.
Tabii tabii hepsi oldu. Mesela üniversite mezunu anne babanın çocukları üniversiteye az okur oldular. Niye? Çünkü ben üniversite mezunu anne baba ona en iyi oteli, en iyi imkanı cebindeki parayı sundu. Ben kendi adıma söyleyeyim.
Üniversite mezunu olmadan zaten o standartları yaşadı.
Tabii, tabii.
Neden? Üniversite mezunu anne babalar.
Tabii üniversiteye giderken verdiğim parayla şu an oğlumun çalıştığı iş yerinde kazandığı para aynı. Şimdi yani niye? Çünkü çocuk başka şehirde okuyor. İşte bir yerde okuyor filan. Gönderiyorsunuz.
Hala para veriyor musunuz hocam?
Veriyorum. Veriyoruz. Yine oluyor. Para için anneyi seviyorlar, babayı seviyorlar. Şimdi evlat için planladığımız için hayatımızı yani onlara her şeyimizi inşallah gücümüzün yettiği kadar.
Tabii ki,
bu zaman
tabii
zaman
ki.
Bilgidir, sevgidir, duadır,
tabii
ekonomik
ki,
durumdur.
Tabii ki. Hep para değildir ama.
Tabii. Asla. Tabii yok. Paylaşmaya çalışıyoruz. Şimdi buradaki gençteki bu nesildeki o biraz daha rahatlık, işte biraz daha sosyal anlamda hayattan uzak kalma, biraz daha yorulmama, biraz daha hani şartlar zor oldukça insanlar o zorluklar karşısında ki içindeki mücadele gücü ve kapasite çıkar insanın.
Ne güzel dediniz. Yani.
Ama şimdi ne olur şartlar daha kolay.
Şartlar kolay olur hocam. Anneler habire çalışan çocuklara para gönderir misin?
Evet. Şimdi ne oluyor bu sefer? Çocuk bu sefer rahat alışmış oluyor. Onun için de son 10 yıldaki bizim gördüğümüz o boyutu ben dediğinizde mutlaka vardır ama benim bakış açım bu değil. Son 10 yılda benim gördüğüm çocukların ekonomik anlamda ne getirir? Ben daha nöbetsiz daha nasıl rahat edebilirim? İşte daha zorlanma nasıl olmaz gibi. Ama bazı mesela ben çocuk öğrencilerime gelen çocuklarımıza diyorum ki mesela tıpı seçtiğin zaman idealist olacaksın. Dünyanın neresinde ihtiyacı olan biri varsa sen ona gitmek için tereddüt etmeyeceksin. Yani bu hangi dinden, hangi ırktan olursa
hiç
olsun.
Hiç fark etmiyor.
Evet yani sen hani mutlaka diyeceksin ki ben uluslararası bir doktorum deyip bu noktada.
Ve 24 saat.
Evet bunun 24 saat bu olacak.
Şimdi hocam bakın tam onu da ekleyecektim. Bunun üzerine bu yaşanmışlığı da sizinle paylaşayım. Bu da çok yakın geçmişte olan bir olay. Bir uçakta Türkiye'ye gelen Porto'dan kalkan bir uçakta yaşlı bir amcamız 80 yaşında kalp krizi geçiriyor ve işte müdahaleler, uçak Roma'ya hızlıca iniyor falan ama o arada kayboluyor. Ve o anda uçak personeli hekim var mı, hekim var mı diye uçağın içinde sorarken hiç kimse ben hekimim demiyor. Fakat sonradan anlaşılıyor ki o uçağın içinde bir hekim var ve hiçbir şekilde müdahale etmiyor.
Eyvah.
Ve sonrasında da kendini şöyle savunuyor. Belki o da haklı. Ben müdahale etseydim, ellerimde işte kaybetseydik, açıklayamayacaktım, yapamayacaktım diye. Bu bir işin hukuktan ziyade ahlak, etik tartışması olarak karşımızda. Şimdi sizin kurduğunuz cümlelerden ben şunu anlıyorum. Böyle bir olayda hiçbir şeyi sorgulamadan
yapacaksın.
Değil mi? Yani ben de ona taraftarım.
Bizim işimiz kurtarmak değil diye düşünecek orada. Şimdi ben
çabalayacağım.
Tabii bu yüksek hızlı trenle bir yolculuk yapıyordum. Bir anons geldi. Bir baktım bir doktora ihtiyaç duydu. Biz gidiyor insanlar takır takır takır takır
ne güzel,
gidiyor yani.
Ne güzel.
Yani gözümle saydım en az 10-15 kişi var. Bayan erkek böyle hepsi gittiler o noktada. O kadar koştular ki. Niye? Çünkü siz insan olarak zaten gücünüzün yettiği noktada hani ilk yardımda ne diyoruz işte hayatı kurtarmak için bazen müdahale etmemeniz gerekiyor.
Tabii,
yanlış müdahale sıkıntıdır bu noktada. Ama ne yaparsınız? Ambulansı çağırırsınız ya da hastanın yanında bir konuşma yaparsınız. Yani bilincini açık tutarsınız. Hani hiçbir şey yapamıyorsanız.
Bir soluk almasına imkan
ya,
verirsiniz.
Ya da ne yaparsınız? İşte aileye haber verirsiniz. Bir şey olur yani hani yardım etme konusunda. Ama buradaki hani nedir burada? Mutlaka kalkıp sizin orada oturmamanız gerekiyor. Nasıl oturdunuz?
Çok önemli.
Yani bu olmaz ki orada o konuda. Yani dışarıda bir can, bir kedi miyavlıyor. Siz uyuyamıyorsunuz. Yani diyorsunuz ki üşüdü mü, karnı mı aç, ne oldu?
Ayağımın bir şey oldu.
Can bu yani, can. O yüzden de tabii bunlar biraz da dediğimiz gibi yani bütün insan bütün olarak baktığımızda sıkıntılı bir durum. O yüzden de biz beklentimizi sıfırlayacağız tamam. Ama bu mesleği yapan kişiler de insani noktalarını daha üst plana çıkaracak. Çünkü bazı meslekler gerçekten insan hayatıyla ilgili hani Allah'ın meslekleridir. Öğretmenlik tabii. Allah'ın mesleği, sağlık Allah'ın mesleğidir.
Hekimlik,
o,
öyle.
Hekimlik öyledir tabii.
Hani hekimler Tanrı'nın dünyadaki elidir
tabii,
diye bir
tabii
tabiri
yani
vardır.
Niye? Çünkü Allah Şafi ismini sizde tecelli ettiriyor. İşte öbür tarafta sizin eğitimsel yönünüze öğretme isminizi sizin o tarafta tecelli ettiriyor. Koruma, kollama isminizi tecelli ettiriyor. Bunlara o gözle bakarsanız zaten yani şöyle bir şey olmaz yani din, ırk, insan ayıramaz. Yani bir adam hasta mı benim elimde öyle bir şey yok. Siz hastanedeyken ölmeyeceklere mi müdahale ediyorsunuz? Yani burada biraz daha böyle rahatını düşünmek olarak algılıyorum ben. Bence ama orada da çok üzerine gelindiği için belki de açıklaması budur. Veya mantığı dediğiniz gibi budur. Yani gerçekten ben müdahale etmek istemedim. Çünkü bir şey olursa sorumluluk almak istemiyorum da diyebilir. O da ayrı bir nokta. Onu bilemiyoruz ama doğru değil. Bir şey burada şey söyleyecektim. Hani bir beklentilerimiz var diyoruz ya mesleklerle ilgili konularda. Avukatlarla ilgili meslekteki noktalarda güvenimiz yok mesela. Nedir? Mesela avukata ne deriz o konuda? Hani burada da bizi dinleyen arkadaşımız var ama ne var burada? Avukatlar bir güven duymuyoruz o noktada.
Osman Bey. Ben sizin hakkınızı savunacağım Osman Bey yayında.
Şimdi ne oluyor? Burada güven ne oluyor mesela? Hani sanki hani aslında gerçekten bu genel anlamda, meslek anlamda konuşmuyorum.
Hocam nedir? Biz gazetecilere de çok güvenmiyorlar artık.
Şu ne var? Evet. Şurada ne var yani? Gerçekten nedir avukat? Hakkı savunan. Yani sizin hakkınızı savunan derken haklıyı savunan bir noktada olması gerekiyor. Ama işte ne bekliyorsunuz? Gerçekten haklısınız. O da var. Ama siz kendinizi haklı da görüyor
ama
olabilirsiniz.
Değerli hocam bakın yine bir ay önce bir araştırma karşıma çıktı benim. Onu da paylaşayım. Yani insanlar da yanlış bakıyorlar. Siz hukuken haksız olduğunuz bir konuda bir avukat sizi kurtarabilecek donanımdaysa onun sizi kurtarmasını ister misiniz?
İstememeniz lazım aslında.
%90 isteriz,
isteriz
diyor.
Evet. Evet.
Şimdi.
Tabii. Neden? Çünkü kişi yaptığı yanlışla ilgili konuyu devam... Onun yanlışlığı onun için normal bir durum olduğu için kişi onunla bütünleşmiş.
Ama bu hayat böyle değil ki. Rabbena hep bana değil
ama
mi?
Onunla bütünleşmiş kişi. Yani o kişinin hayatında o onun kolu bacağı gibi. Siz onu yanlış görebilirsiniz. O kendinde bu yanlışı görmüyor. Şimdi bazı mesleklerde de ben mesela yolda giderken başka şehirde ya da Ankara'nın bazı yerinde farz edin ki otobüse bineceksiniz değil mi? Tam otobüs şoförüne sorarsınız işte şuradan geçiyor mu? Ya da binersiniz tam kart basacaksınız. Orada sorarsınız. O der ki geçmiyor der, bilmek zorunda kalırsın. Ve biz hep şöyle bekleriz otobüs şoförü, yüzleri gülsün, her soruya cevap versin. Şimdi asıl burada psikolojik yapıdan mı söyleyeceğim?
Bazen ama ben öyle çok iyimser şoförlere de denk
geliyorum. Çok fazla, çok fazla. Gerçekten. Şimdi şöyle bir nokta. Farz edelim ki dedi ya, ya geçmiyor niye soruyorsun? Gönlünde yazıyor falan dedi ya. Şoför gider, araba otobüs gider. Siz 3 saat bunu taşıyamazsınız üzerinizde. Çünkü onun işi sadece arabayı sürmek ya da işte o arabayı kullanmak ya da ona o otobüse binenleri bir yere götürmek değildir. Sanki size yol tarif de etmek zorundadır veya size bilgi vermek zorundadır gibi insani görevi de yüklersiniz oraya. O insani görev, bu haklı mıyız değiliz, o ayrı bir mesele. O insani hakkı göremediğiniz için dönersiniz iç dünyanızda. Ona kızarsınız, kendinize kızarsınız. Ona kızarsınız, kendinize kızarsınız. Sonunda ne çıkar burada? Niye sordum dersiniz? Eğer şiddet, bu kadar yoruldunuz ya psikolojik anlamda. Eğer siz doğru insansanız dersiniz ki yani adama adam yazık haklı. Yani. Ama günde siz hala adam haksız derseniz, bu artık sizin dünyaya bakışınızda bir sorun var demektir. O yüzden de hangi meslekte olursa öğretmen mesela. Çocuklarımız kıymetli diyoruz, elbette, değil mi?
Ama ne kıymetli birçok çocuk var orada ve öğretmen çocuk. Hepsiyle
her ilgilenmiyor. Öğretmen ona gülmeli, veliye ona bilgi vermeli, telefonda cevap vermeli, neyse bekleyen.
Bir de şimdi yeni WhatsApp grupları hocam. Var. O da böyle iyi bir garabet
tabii,
olur
tabii
mu?
Tabii o da iyi değil. Ve orada da tabii şöyle bir nokta, öğrenciler öğretmenlerle diyalog kurarken bazen seviyeyi aşan,
saygı eşiğini aşıyorlar.
İşte buradaki durum, tekrar o noktayı söyleyeyim. Kişi saygıya önem verirse ve sınırlarını doğru çizerse, hangi meslekte karşıya karşıya kalırsınız ve ihtiyacınızı o meslekte gidermek için başvurduğunuzda, beklediğiniz performansı görmediğinizde yine hakkı siz tecelli ettirmezsiniz orada. Siz yine belli bir saygı çerçevesinde diğer tarafa gider bunu yaparsınız. Bir de şeyimiz vardır, bizim bedduamız vardır.
Nasıldır hocam?
Yani şöyle bir şey yaparız. İstediğimiz olmadı, hakkı da tecelli etmedi ya. Olsa Allah beddua ederiz onu. Deriz ki Allah'ım bilmem ne yapsın deriz. Orada da kızgınlığımızı hani
bunlar çok büyük gönül yükleri ve yanlış değil mi
hocam? Yanlışlar tabii. Bu dünyada olmadı, ahirette olsun deriz. Yani orada da hesabını çök. Yani
iki cihanda ellerim yakanda olsun.
Tabii onu söyle. Halbuki buradaki asıl noktamız şu olması lazım. Yani insanız, mutlaka eksiklerimiz var. Bizim gibi. Onlar da bizim gibi. Onların da yorgunlukları, onların da sorumlulukları, tabii, onların da hayatta olan zorluklarını anlamalı.
Ruhsal iniş çıkışları var değil mi?
Evet. İnsan ve istiyor. Onlarla olan ilişkilerimizde biz onlardan beklediğimiz noktaları görmediğimizde beklentimizi azaltmak, göremediğimiz noktaların varsa ifadesini, iletişim dilini kullanmak. Çünkü kime doğru dille anlatırsanız kusura bakmayın, özür dilerim, rahatsız edemem, şu geçiyor mu okuyamadım dediğinizde o döner mutlaka söyler. Ya da der ki biliyorum hani çok yoğunsunuz ama içerideki hastayı merak ediyorum. Bir bilgi almam mümkün mü?
İşte koca Yunus'un dediği gibi söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı. Evet. Tatlı dil, evet, yılanı deliğinden çıkarıyor. İkinci soruyu da cevaplamanızı isteyeceğim hocam. Çünkü son 2-3 dakikadayız. 37 yaşındayım. Sorunum kendime güvenle alakalı. Bir türlü kendime güvenemiyorum. Hiçbir şeyi başaramıyorum. Korkular, kaygılar içinde hayatım geçiyor. Bir işe girmem lazım. Gidip başvuramıyorum. Kendimi çok aşağıda görüyorum. Sıkıntılarımı anlatamıyorum. Tıkanıp kalıyorum. Bana bu konuda yardımcı olur musunuz? Osman Berk ismini şimdi, verdiği için ben de
evet,
verdim.
Evet, Osman Bey şöyle söyleyeyim. Aslında 37 yaşında değil. 7 yaş gibi düşünüyor. Yani 7 yaş
fiziki
gibi.
Fiziki yaşı 37
evet,
ama
duygu yaşı 7. Yani 7 yaşındaki biri gibi hani bir yere gibi başvuracak falan. Orada acaba yapabilir miyim? Kendime güvenemiyorum. İlk önce şuna bakması lazım. Yani 37 yaşındaki bir insandan ne bekleriz? Bir okul hayatının devamı nedir? Yani nereleri okudu? İki, 37 yaşında kaç tane iş deneyimi var? 37 yaşında bir evlilik ya da bir çocuk sahibi olma olmuş mu? Yani hani vardır ya bir prosedür. Hani bir
yani o
normal,
sosyal rollerin ne kadarını taşıdığına bakıyoruz. Ne kadarı var bu noktada?
Bunların hangisi var? Birinci bunu koyalım. Buradaki eksikleri neden olmuş? Yani neden acaba okul hayatı devam etmemiş? Neden bir iş hayatında bir olay olmuş? Birinci nokta bu. İki, aile ne kadar bu noktada destek vermiş veya aile ne kadar destek verememiş? Aileden bekledikleri olmadığı için mi kızgın acaba? Veya bulunduğu çevrede Osman Bey bu konuda destek olacak kişi ailenin dışındaki diğer kişiler mi yok? Ya da Osman Bey hangi konuda kendini güvensiz hissediyor? Bunları tespitini güzelce bir kağıda yazacak, artı ve eksileri. Ondan sonra o eksilerle ilgili artıları yazacak, artıları görecek. İnsan artılarını gördüğü zaman eksilerle mücadele etme gücü olur. Ama yazmadığında, görmediğinde, kendini hep eksisi olarak gördüğü zaman artılar şeyin altmasının
arada
altında
kaynayıp gidiyor.
Gider. Onun için eksilerimi de ne yapmalıyım? Ben biriyle görüşmeye gittiğinde 37 yaşındayım. Fiziksel anlamda karşıdaki beni öyle görüyor. Ben kendimi ifade edebilirim, kendimi anlatabilirim. Eksiklerimi, artılarımı görüyorum gibi. Güvenim yok diye genel cümle değil, parçalasın kendini, bölsün bütün özelliklerini, parçadan bütüne gitsin. Bütün olarak kendini yok saymasın.
Evet hocam, bu haftalık da sürenin sonuna geldik. Benim için her zaman olduğu gibi çok aydınlatıcı,
aynı şekilde
çok
benim
keyifli,
için de çok teşekkür ederim.
Çok dolu dolu bir program oldu. Haftaya inşallah yine birlikte olmak ümidiyle. Sevgili dinleyiciler, Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak canlı yayınında Özgül Piyade ile Hayata Dair'in sonuna geldik. Özgül hocamız yine bildiklerini seve seve bizlerle paylaştı. Programı sizler için Nurettin Çetin hazırladı. Ana kumandada Ayhan Taşçı vardı. Bu sohbeti kamera kaydına alan web montaj ekibimizden Aycan Feren arkadaşımızdı. Haftaya aynı gün ve saatte yine birlikte olabilmeyi ümit ediyoruz. Hoşçakalın.
Özgül Piyade ile Hayata Dair.